Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 23 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 26 Mart 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Nevruz Bayramı özel programı, İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve çocuklar ve Allah ile ilgili soruları adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Beyaz Saray, Viyana görüşmelerinde hala bazı sorunlar var açıklamasında bulundu. Erdoğan, NATO müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz dedi. Rusya-Türkiye arasında ticarette dolar kaldırılıyor. Ukrayna, bir Rus kor generalin öldürüldüğünü iddia etti. Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisini dışişlerine çağırdı. Suriye'nin doğusunda Amerikan askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede İran bölgedeki gelişmelerin sonuçlarını tüm bölgenin ve Lübnan'ın çıkarına görüyor dedi. İRNA Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, ikili ilişkilerin gelişimi, bölgesel gelişmeler ve uluslararası koşullarla ilgili çeşitli konuları görüşmek üzere dün Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile Beyrut'a bir araya geldi. Emir Abdullahyan görüşmede Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu ülkenin zor günlerinde ve barış görüşmelerinde dostu ve destekçisiyiz dedi. Lübnan'daki mevcut zor durumda Lübnan ile işbirliği yapmaya hazırız diyen Emir Abdullahyan, bölgedeki gelişmelerin yüksek hızına değinerek bu gelişmelerin sonuçlarını tüm bölgenin ve Lübnan'ın çıkarına görüyoruz, bölgenin geleceği ve sonuçları konusunda iyimseriz ifadesini kullandı. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin kapasitesini Yemen krizinin çözümünde rol oynamak için kullanmaya hazır olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan şunları söyledi, İran, Suriye'nin bölgesel ve Arap ilişkilerini memnuniyetle karşılamaktadır. Lübnan Cumhurbaşkanı da görüşmede ülkenin ekonomik sorunlarına değinerek, bölgede herhangi bir sorun Lübnan'ı olumsuz etkiler, Lübnan'da herhangi bir sorunun yaşanması da bölgeyi olumsuz etkiler dedi. Michel Aoun ayrıca Suriyeli mülteci sorunuyla karşı karşıyayız dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin de desteklediği Lübnan direnişinin ülkenin güneyinde büyüdüğünü ve ülkeyi işgal konusunda rahat ettirdiğini ama aynı direniş nedeniyle Lübnan'a baskı yapıldığını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Viyana'daki nükleer müzakerelerin başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.
Güney Afrika Parlamento Delegasyonu, İran Parlamento Delegasyonu ile yaptığı görüşmede tüm Güney Afrika Parlamentosu ve hükümet yetkililerinin siyasi iradesi iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmektir dedi. Halkın Sesi Ajansı'na göre Endonezya'nın Bali kentindeki Dünya Parlamentolar Birliği oturumuna giden İran Heyeti Başkanı Mujtaba Rıza'ha Güney Afrika Parlamento Delegasyonu üyeleriyle bir araya geldi ve Güney Afrikalı yetkililerin İran'la ilişkilerin genişletilmesine dair siyasi iradesini överek şöyle dedi. İslami Şura Meclisi ayrıca iki ülke arasında ilişkilerin her alanda gelişmesini destekliyor ve iki ülkenin dostluk gruplar arasında görüşmeler yoluyla iki ülke arasında ilişki ve işbirliğinde yeni hareketler oluşturmaya hazır. İranlı yetkilileri Zaha ayrıca şöyle dedi. Petrol, petrokimya, tarım, eczacılık, sanayi ve madencilik sektörleri ortak yatırım için uygun sektörler arasında yer alıyor. Güney Afrika Parlamento heyeti üyeleri tüm Güney Afrika Parlamentosu ve hükümet yetkililerinin siyasi iradesinin iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek olduğunu da vurguladı.
Irak Parlamentosu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi, Iraklı milletvekillerinden oluşan bir heyet başkanlığında yarın Tahran'a gelecek. İrna'ya göre Irak Parlamentosu ofisi Cuma gecesi yaptığı açıklamada El Halbusi'nin İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın davetine cevaben Tahran'a geleceğine yer verildi. Açıklamaya göre Irak Meclis Başkanı Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin yanı sıra diğer üst düzey İranlı yetkililerle bir dizi görüşmelerde bulunacak. Ziyaret, Irak parlamentosunda bugün Irak Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesiyle ilgili yapılacak oturumdan bir gün sonra gerçekleşecek. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şehitler Vakfı Başkanı Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, yaklaşık bir ay önce Irak'a yaptığı ziyarette, Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi'yi Irak Meclisi Başkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı kutlamıştı. Ayrıca İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın kendisini İran'a ziyarete dair davetini iletmişti. El Halbusi de tebrik mesajından ve de İranlı mevkidaşının resmi davetine teşekkür ederek en kısa zamanda İran'a seyahat etmeyi söz vermişti.
İran'a uygulanan illegal yaptırımları kaldırma müzakerelerinin koordinatörü Andrew Komora bugün Tahran'a gelecek. Mora Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak bugün İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde İran Heyeti Başkanı Ali Bagheri Kene ile görüşmek için Tahran'a gideceğiz diye yazdı. Bu ziyaretin amacının Viyana görüşmelerinde kalan boşlukları doldurmak olduğunu belirten Mora, bu müzakereyi sonuçlandırmamız gerekiyor dedi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçen hafta yaptığı bir konuşmada önümüzdeki müzakerelerde kırmızı çizgimiz olarak 4 meselemiz vardı. Son 3 haftadaki 4 konudan ikisi neredeyse çözüldü. Bir anlaşmaya vardık ancak ekonomik garantiler dahil çözümsüz kalan 2 konu kaldı dedi. Emir Abdullahyan, Amerikan tarafı kalan 2 meseleyi çözmek için gerekli iradeye sahipse Viyana'daki bakanların varlığıyla ilk fırsatta sonuca ve nihai karara varmaya ve nihai anlaşma noktasına varmaya hazırız dedi. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları kaldırma konulu Viyana müzakerelerinin 8. turu İran ve 4+1 heyetlerinin katılımıyla 8 Şubat 2022'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili Viyana görüşmelerinde bazı sorunların henüz çözülmediğini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Jake Sullivan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington için bazı önemli sorunların çözümünde ciddi ilerleme kaydedildi ama hala bazı sorunlar var, dedi. Sullivan ayrıca Amerika'nın İran'ın nükleer programı konusunda Viyana'da halen görüşme halinde olduğunu, ancak diplomasinin başarısız olması durumunda İran üzerindeki baskıyı arttırmak için müttefikleriyle birlikte çalışacağını iddia etti. Sullivan çarşamba günü yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana müzakerelerinde bir miktar ilerlemeye rağmen bazı ihtilafların devam ettiğini belirtti. Viyana'da yaptırımları kaldırma müzakerelerin başlamasından bu yana Amerika hükümeti defalarca çeşitli tarafları, özellikle İran'ı müzakereleri ilerletmek için pratik girişimler önermek yerine müzakereleri yavaşlatmakla suçlamaya çalıştı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre Türkiye'de son 24 saatte 288.140 COVID-19 testi yapıldı. 15.303 kişinin testi pozitif çıktı. 68 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 18.965 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %85.32, birinci doz aşı yapılanların oranı %93.07 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146.733.931 doza yükseldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı NATO müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz dedi. Tasnim Haber Ajansı'na göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun dayanışma ve birliğe dayalı caydırıcı ve savunma önlemlerini sürdüreceğiz. Müttefiklerimizden de benzer bir dayanışma bekliyoruz. Müttefikler arasındaki gizli ve açık yaptırımlar, uygulamayı bırakın, gündemde bile olmamalı. Bu konudaki beklentilerimi diğer NATO üye devletlerinin liderleriyle paylaştım dedi.
Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın doları iki ülke arasındaki ticaretten çıkarma çabalarını açıkladı. Dünya çapında birçok ülke ve hatta Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bazı Amerikan müttefikleri finansal işlemlerin tekelini sona erdirmek için harekete geçmeye başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın iki taraf arasında ticari işlemlerde iki ülkenin ulusal para birimlerini kullanma çabalarını açıkladı. Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Ankara ve Moskova'dan gelen heyetlerin hesapları kapatmak için Türkiye ve Rusya'nın ulusal para birimlerini kullanmak için görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Erdoğan'a göre karar önce turizm sektöründe uygulanacak. Bu arada Suudi Arabistan'ın petrol anlaşmalarında dolar yerine yuan almak için Çin'le müzakerelere başladığı gelen haberler arasında.
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken Ukrayna, Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korjeneral Yakov Rezantsev'in Herson'daki çatışmalar sırasında öldürdüğünü ileri sürdü. Ukrayna'ya yönelik saldırıların başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürdüğünü açıklamıştı. Ama Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın iddialarını tekzip ediyor. Ukrayna ordusu Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna kuvvetlerinin Ukrayna'nın güneyindeki bir hava üssüne düzenlendiği saldırıda üst düzey bir Rus generalin öldürdüğünü iddia etmişti. 11 Mart'ta Batılı yetkililer Ukrayna'daki Rus askeri komutanı Andrei Kolşenkov'un öldürüldüğünü iddia ettiler. Cuma günü yapılan açıklamada saldırının başlamasından bu yana 1351 askerin öldürüldüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonun ilk aşamasında ana hedeflere ulaşıldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus saldırısında Ukrayna'nın askeri altyapısının, teçhizat ve silah depolarının, hava kuvvetlerinin, hava savunma sistemlerinin ve Ukrayna donanmasının önemli bir bölümünün tamamen tahrip edildiğini belirtti. Bu arada Birleşmiş Milletler Cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna'da şimdiye kadar çatışmalarda 1081 sivilin öldürüldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler ayrıca Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana 1707 sivilin daha yaralandığını söyledi.
Amerika Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi Rusya'nın Ukrayna'daki güçlerini desteklemek için Gürcistan'daki birliklerinin bir bölümünü Ukrayna'ya aktardığını söyledi. Amerikalı üst düzey savunma yetkilisi Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını bildirdi. adı açıklanmayan Amerikalı üst düzey savunma yetkilisi basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Pentagon'un şu aşamada Gürcistan'dan kaç askerin kaydırıldığına ilişkin bilgiye sahip olmadığını açıkladı. Gürcistan'dan Ukrayna'ya birliklerini kaydırdıklarına dair işaretleri görüyoruz ifadesini kullanan yetkili henüz daha fazla detayın bulunmadığına işaret etti. Rusya 2008'den beri Gürcistan'da konuşlanmış durumda. Öte yandan yetkili Rus güçlerin Kiev'de kara operasyonlarını durdurduğunu, hava operasyonlarına ve füze atışlarına devam ettiğini, kara unsurlarının savunma hatlarına doğru çekildiklerini gözlemlediklerinde sözlerini ekledi.
Fransa'da sosyal medyada Avrupalılara ilişkin paylaşılan bir karikatür nedeniyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexei Meshkov Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin Twitter'de paylaştığı karikatürün kabul edilemez olduğu belirtildi. Fransız basınındaki haberde Büyükelçiliğin Twitter'de paylaştığı karikatürde diz çökmüş Avrupalıların Amerika'yı temsil eden kişi karşısında küçük düşürücü bir pozisyona konulduğu kaydedildi. Söz konusu paylaşım daha sonra silindi.
Suudi Arabistan'ın Cidde'deki Aramco tesislerinde yangın tırmanmaya devam ettikçe Yemen operasyonları korkusuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki alarm ve hazırlık seviyesi de arttı. Suudi medyası bu sabah Yemen kuvvetlerinin Cidde'deki Aramco petrol tesisinde büyük bir yangının görüldüğü, Suudi Arabistan topraklarının derinliklerinde hava operasyonu sonrasında yeni görüntüler yayınladı. Suudi medyası Cidde'deki Aramco rafinerisinin canlı görüntülerini yayınlayarak tesiste yangın çıktığını ve kalın siyah dumanın tüm alanı kapladığını bildirdi. Aynı zamanda bazı kaynaklar Suudi Veliaht Muhammed bin Selman'ın üst düzey askeri komutanlarla bir araya geldiğini bildirdi.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Bedreddin el-Husi dün gece ülkedeki Ulusal Direniş Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada Amerika, Siyonist rejim ve İngiltere Yemen'in işgal edilmesinin mühendisleridir dedi.
Siyonist İsrail'in Birleşmiş Milletler Merkezi'nde bir sergi düzenleme girişimine karşı Birleşmiş Milletler'in Kudüs'ün bu rejimin başkenti olmaktan çıkarılması da dahil olmak üzere bazı reformları gerçekleştirme şartı koşması Siyonistleri kızdırdı. Bilindiği gibi 6 Aralık 2017'de eski Amerikan Başkanı Trump, Kudüs'ün Amerika tarafından İsrail'in başkent olarak tanındığını resmen duyurmasına rağmen bu durum çok az ülke tarafından resmiyette tanınmıştı.
Suriye İnsan Hakları Konseyi'ne bu ülkeye ait fakat işgal altında olan Golan'daki halkına yönelik yerleşim yerlerinin yoğunlaştırılması, toprak gaspı, doğal kaynakların çalınması ve demografik değişim uygulamaları da dahil olmak üzere insan haklarına yönelik ağır ve sistematik insan hakları ihlallerinden işgalci İsrail varlığını sorumlu tutma çağrısını yineledi.
Suriye'deki yerel kaynaktan Suriye'nin doğusunda bir Amerikan askeri üssüne roket atıldığını bildirdi. Bu arada Amerikalı işgalciler Suriyeli Kürt demokratik unsurlarla işbirliği içinde Suriye'nin Haseke eyaletindeki Remilen petrol sahasında bir petrol rafinerisi inşaatına başladı.
Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesini güçlü bir şekilde kınadı. Guterres, yazılı açıklamada Kuzey Kore'nin 24 Mart tarihli kıtalar arası balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler güvenlik kararlarını alenen ihlal ettiğini bildirdi. Uzun menzilli füze denemesinin bölgede gerilimi ciddi bir şekilde arttırma riski taşıdığı uyarısı yapan Guterres, Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde kınadı ve Pyongyang'a gerilimi arttıracak eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu. Öte yandan Amerika, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Norveç'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini görüşmek üzere 25 Mart'ta toplanacaktır.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi kıymetli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya özel temsilcisinin Kabil ziyaretiyle ilgili. Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban hükümeti makamlarıyla görüşmek üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti. Rusya Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel temsilcisi Kabulov, Afganistan'daki Taliban makamları ile siyasi, ekonomik ve bölgesel meselelerini ele alarak bu konularda görüştüğü bildirildi. Bu bağlamda Putin, Afganistan özel temsilcisi Kabulov, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Taliban geçici hükümetinin başbakan yardımcısı vekili Molla Abdulgani Birader, geçici hükümetin dışişleri bakan vekili Emirhan Muttaki ve savunma bakan vekili Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ile bir araya geldi. Bu sırada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Kabil ziyaretinde Taliban yönetimi yetkilileriyle görüştü. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taliban Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile görüşmede Afganistan komşu ülkeleri oturumunun gelecek hafta Pekin'de düzenleneceğini duyurdu. Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Kabulov'un Afganistan başkenti Kabil'i ziyareti ve Rusya'nın Afganistan özel elçisi unvanı gereği rolünün bir parçası olarak bazı Taliban yetkilileriyle yaptığı görüşmeler, ülkesinin Ukrayna savaşına dahil olduğu mevcut bağlamda biraz düşündürücü bir konu olarak ele alınmalıdır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlaması ve Moskova'nın batılı ülkelerle ilişkilerinde günden güne artan gerilimler nedeniyle Rusya'nın dış politikası ve diplomasi kanadı önemli oranda etkilendi. Özellikle bazı ülkeler tarafından Rusya'ya geniş çapta mali ve siyasi yaptırımların uygulanması ve hatta Moskova'nın bazı bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmaması, Kremlin'in bir nevi diplomatik izolasyonda olduğuna dair spekülasyonları güçlendirdi.
Bu koşullar altında Rusya'nın Batı ile ciddi gerginlikler yaşadığı ve Ukrayna'daki kriz öncesi döneme kıyasla ülkenin diplomatik faaliyetlerinin anormalleştiği bir ortamda Kabulov'un Afganistan ziyareti Rusya'nın bölgesel düzeydeki siyasi istişarelerinin değişmediğini kanıtlama girişimi olabilir. Tabii ki ülkenin dış politika planları geçmişte olduğu gibi halen sürmektedir. Afganistan meseleleri çeşitli zamanlarda, çeşitli tarihsel, siyasi ve güvenlik sebepleriyle Rusya için stratejik öneme sahip olmuştur. Özellikle Amerika'nın Afganistan'dan geçen yıl çekilmesi ve egemenliğin Taliban'ın eline geçmesi ardından Ruslar tekrar Afganistan'da konumlarını güçlendirmek ve Afganistan denklemlerinde kendileri için yeniden yer edinmek istedikleri gözleniyor. Bu nedenle Taliban'ın Afganistan'da iktidarı yeniden ele geçirmesinden geçen 7 ayda Rus hükümeti bu ülkede yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve Afganistan'ın geleceğinde önemli bir rol üstlenerek rol almaya çalışmaktadır. Öte yandan Afganistan'daki Taliban yönetiminin resmi olarak tanınması talebinin uluslararası düzeyde onaylanmaması ve reddedilmesiyle karşı karşıya kalan Taliban hükümeti, Çin ve Rusya'da dahil olmak üzere büyük güçlerle görüşmeleri onları böyle bir anlaşmaya varmaya ikna etmek için bir fırsat olarak görüyor. Bununla birlikte Çinliler gibi Rusların da Taliban'ı tanıma konusunda temkinli bir duruş sergilediğini belirtmek gerekmekte. Nitekim son zamanlarda Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Afganistan özel elçisi Zamir Kabulov, Taliban'a yönelik mevcut yaptırımların kaldırmasının Taliban grubunun tutumlarına uygun olmasa da kapsayıcı bir hükümet kurmaya bağlı olacağını belirtti. Ukrayna krizinin ardından Rusya'nın Batı ile ilişkilerinde derin gerilimler ve çatlaklar yaşanırken, Taliban hükümeti Moskova'nın bu gruba karşı geçmişi olduğundan daha yumuşak bir tavır sergileyeceği ve en azından Taliban'ın iç sorunlarına insani yardım sağlayacağını umuyor. Bilindiği üzere Taliban uluslararası arenada yaşadığı meşruiyet krizinin yanı sıra bir yandan da ülke yönetimine de ciddi tedarik sorunları yaşamaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden'in ikinci Avrupa ziyareti hakkında. Amerika Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi, G7 ve Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti ve böylece Avrupa'ya ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Biden, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne ilk kez katılacak. Biden Perşembe günü NATO Liderler Zirvesi ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla NATO'nun yeni savunma stratejisi edineceğini ve Ukrayna'yı artan bir şekilde güvenlik destekleri vereceğini belirtti. Biden, Avrupa'nın doğusunda 4 yeni savaş ve çatışma grubunun kurulacağını, bunun da Amerika'nın NATO ülkelerini desteklemesinin göstergesi olacağını belirtti. Biden ayrıca G20'nin Rusya'yı ihraç etmesi gerektiğini de belirtti. Bu konunun Brüksel'de liderler görüşmesinde ele alındığı belirtilmektedir. Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı yaptırımlar ile ilgili olarak da yaptırımlar hiçbir zaman caydırıcı değildir. Ancak yaptırımların sürdürülmesi Rusya ve Vladimir Putin'i durduracaktır, dedi. Biden'in Çin'in Rusya'ya muhtemel desteği hususunda da Pekin'in böyle bir girişiminin Ukrayna Savaşı'na etkilerinden dolayı Çin'i de ekonomik olarak büyük bedellere yol açacağını belirtti. Biden ayrıca Putin, Ukrayna'da yüksek tahribata yol açan kimyasal silahlar kullanması halinde buna karşılık verileceğini, ancak bu yanıtın duruma bağlı olabileceğini belirtti. Görünen o ki Joe Biden'in beklenmedik görülen Avrupa ziyareti, Rusya'ya karşı baskıların arttırılması ve Amerika ile Rusya'yı direkt karşı karşıya getirebilecek potansiyel olayları önlemek amacıyla yapıldı. Amerika 24 Mart Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu bahanesiyle 400 Rus şirket ve siyasetçiye karşı yeni yaptırımlar uyguladı. Bu bağlamda Amerika Hazine Bakanlığı yayımladığı bildiride Rusya'ya karşı yaptırım listelerini onlarca savunma sanayi şirketi, 328 Duma Meclis üyesi ve Rusya Federasyonu Birikim Bankası olarak bilinen Rusya'nın en büyük mali kurumu başkanının adlarının da eklendiğini duyurdu. Bildirde Avrupa Birliği, Britanya ve Kanada'nın Rusya'ya karşı attığı adımlara paralel olduğunu, bunun da bu ülkelerin Vladimir Putin'e tepki göstermekte birlikte olduğunu göstergesi belirtildi.
Görünen o ki mevcut dönemde Amerika bir yandan transatlantik ilişkilerini güçlendirmek, Avrupa ve Amerika'yı yakınlaştırmak, diğer yandan da Amerika'nın sözde en büyük tehdidi Rusya'yı zayıflatmak için kazandığı bu altın ve eşsiz fırsatı kaçırmak istemiyor. Bu bağlamda Amerika Milli Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden bu ziyaretinde ortaklarımız ve müttefiklerimize sağladığımız inanılmaz birliği güçlendirmek peşinde, dedi. Amerika'nın Mart 2021'de yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi Geçici Kılavuzu belgesinde Rusya'dan açıkça Amerika ve çıkarlar için bir tehdit olarak bahsedilmesi bu hususun önemini daha da artırmakta. Washington'dan gelen Rus karşıtı baskı eylemi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonun başlamasından ve Ukrayna Savaşı'nın tırmanmasından sonra çeşitli boyutlar kazandı ve yoğunlaştı. Amerika, Rusya'ya yalnızca siyasi, askeri ve ekonomik olarak meydan okumakta kalmadı. Şimdi de diplomatik uygulamaya tamamen aykırı hakaretler ve suçlamalarla Rusya Devlet Başkanı Putin'in imajını zedelemeye çalışıyor. Washington, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının başlamasının ardından yürüttüğü bu büyük baskı kampanyasında şimdi de psikolojik savaşı ve algı operasyonuna yöneldi. Amerika'nın genel amacı yalnızca Batı bloğunun değil, aynı zamanda uluslararası toplumun da kendisiyle birlikte hareket etmesi için saldırgan bir Rusya imajı ve profili sunmaktır. Biden'ın Rusya'nın G20'den çıkarılmasına yönelik talebi bu çerçevede değerlendirmelidir. Tabii ki bu talep Rusya'nın Amerika karşısında müttefiği olan Çin'den ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Ferverdin 1401, Hicri Kamere 23 Şaban 1443 ve miladi 26 Mart 2022 Cumartesi. ...710 yıl önce bugün Hicri Kamere 23 Şaban 733'te Hicri Kamere 8. yüzyılın büyük muhaddis ve ediplerinden Şerefettin lakaplı Hüseyin bin Abdullah Tayyebi vefat etti. Arap edebiyatı, mana ve beyan bilimlerinde kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Hüseyin bin Abdullah Tayyebi, Kur'an-ı Kerim tefsiri ve hadis alanlarında ders vermeye başladı. Hüseyin bin Abdullah Tayyebi'nin kaleme aldığı eserlerinden Kur'an tefsiri ve Şerh-i Meşkat adlı eserlere değinebiliriz. ...626 yıl önce bugün Hicri Kamere 23 Şaban 817'de Hicri Kamere 9. yüzyılın ünlü İranlı şair ve edebi Nureddin Abdurrahman Cami, günümüz İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan ilinde bulunan Torbet-i Cam kentinde dünyaya geldi. Gençliğinden itibaren Samarkand'a gidip orada dini ilimler, tarih ve edebiyat dallarında tahsilini yaptı ve ardından Seyru Sefer'e başladı. Herat kentinin büyük gelişmelerine sahne olduğu bir sırada Hüseyin bin Abdullah Tayyip'i bu kenti yaşamaya başladı. İslam peygamberin ve Pak Ehli Beyt'ine inanıp büyük saygı duyan ve zorba güçler ve padişahları asla met etmeyen Hüseyin bin Abdullah Tayyip'i kendinden mazlum ve mensur eserler geride bıraktı ki bunların arasında Heft-Orenk, Silsile-tul-Zeheb ve Baharistan adlı kitaplara değinebiliriz. ...1139 yıl önce bugün Hicri Kamere 23 Şaban 304'te Allah Resulü'nün torunlarından büyük müştahit ve alim Nasır Kebir lakaplı Ebu Muhammed Hasan bin Ali Ortraş vefat etti. Hicri Kamere 230'da Medine'de dünyaya gelen Ortraş, Abbasilerin başta İmam Hasan Askeri aleyhisselam olmak üzere Allah Resulü'nün hanedanından birkaçını ve Otraş'ın babasını Bağdat'ın kuzenindeki Samira'ya sürgün etmesinden sonra bu kente götürdü. Siyasi faaliyetlere katılan Otraş ve İran'ın kuzenindeki Tebilistan'da Aleviler hükümeti ve kıyamet döneminde ve bölgeye gitti. Otraş Aleviler hükümetinin düşmesinden sonra onu yeniden ihya etti ve İran'ın kuzeyinin büyük bir bölümünü adaletle yönetti. Ayrıca İslam peygamberinin bu torunu ecdadının dinini yaymak için büyük çaba sarf etti ve on binlerce insanın İslam'la şereflenmelerini sağladı. ...195 yıl önce bugün 26 Mart 1827 tarihinde böyle bir günde Almanya'nın ünlü bestecisi Ludwig van Beethoven 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu seçkin müzik ustası Aralık 1770 tarihinde Bonn kentinde dünyaya geldi. Çocukluk çağı zorluklarla geçen Beethoven, çağının büyük musiki hocaları olan Mozart ve Haydn gibi hocalardan ders almayı başardı. Beethoven duyma zafiyetinden acı çekiyordu ve 49 yaşına geldiğinde bu yeteneğini tamamen kaybetti ve artık eserlerine duyamaz oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Bayramı özel programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre Yeni yıl ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. İlkbahar gelmek için hiç kimseyi beklemez. İster onu istesinler, ister istemesinler. Yine de sokakları aşar ve nehirlerin akışı ve rahmetli yağmurları ile her tarafı sular ve hoş kokusunu yayar. O zaman sen de ilkbahar ve doğal güzellikleriyle bütünleş. Sen de ilkbahar gibi donan, içinden sıyrıl ve fıtratına başvur. Sevgini gönüllere serp ve insanların seni takdir etmesini ve onaylamasını bekleme. Kuşların ötüşünü bülbüllerin namelerine eşlik ederek gönül birlikteliği şarkısını söyle.
Pencereleri aç, çünkü esen Meltem ilkbaharın hoş kokusunu beraberinde getirmiş. Göçmen kırlangıçlara bak, gruplar halinde kış göçünden geri dönüyor ve ilkbahar şarkısını fısıldıyorlar. Her taraf sıcaklık ve güzellik kokuyor, çeşmeler kaynıyor, bülbüller aşk şarkıları söylüyor. Doğa rengarenk elbisesini giymiş gibi duruyor. Şimdi artık kışın soğuğu ve ağaçların kuruluğu yerini ilkbaharın tazeliğine ve neşesine bıraktığı ve ilkbahar mevsimi neşe ve mutluluk günlerini müjdelediği anlaşılıyor. Haydi kalk ve ilkbaharın güzel havasında soluk al ve kırlangıçlara müjdelik ver. Zira Nevruz bayramının gelişini müjdelediler.
Yeni yıla girerken İran geleneğinde Hefsin adıyla anılan yeni yıla özel sofranın başında oturuyor ve Allah-u Teala'ya en güzel şekilde sesleniyor ve ondan içimizi ve halimizi en iyi şekilde değiştirmesini talep ediyor ve şöyle arz ediyoruz.
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال
أي kalpleri ve gözleri dilediği gibi değiştiren yüce Rabbim. Ey gece ve gündüzü tedbir eden, ey yılları ve halleri yönlendiren, halimizi en güzel hallere çevir. Evet değerli dostlar, biz de sizin için en güzel dileklerimizi sunuyor, iyi bayramlar diliyoruz.
Yeni yıla girerken yaptığımız duada Yüce Allah'tan halimizi en iyi hale dönüştürmesini niyaz ediyoruz. Burada akla gelen soru, insan hali nasıl iyileştiği ve daha mükemmel hale geldiği sorusudur. Bu sorunun cevabını bulmak için duaya bakmak ve cevabını bulmak mümkün. Yani ilkbahar nasıl soğukların ve kuraklığın içinden yükseliyor ve çiçeklerin yeşermesi ve goncaların açması ile birlikte ilkbaharın yeşil ve güzel doğası ortaya çıkıyor. Bu güzel doğa sadece gözleri okşamıyor, aynı zamanda ortama ilkbahar çiçeklerinin hoş kokusunu da saçıyor.
İnsan kalbi de bazen kış mevsimi gibi karanlık ve soğuk olur. Sevgisizlik bazen donmuş su gibi ruhun damarlarına yayılır ve insanı depresyona ve hüzne sürükler. Ancak dua bize soğuk ve karanlıktan yemyeşil ve aydın bir dünyaya ayak basabileceğimizi öğretir. Yeniden doğuşu ve değişim yaratmayı öğretir. Dua gibi neşeyi ve yeşilliği ortaya çıkarmayı ve cömertçe sevmeyi öğretir. Evet, ilkbahar gelmek için hiç kimseyi beklemez. İster onu istesinler, ister istemesinler. Yine de sokakları aşar ve nehirlerinin akışı ve rahmetli yağmurlarıyla her tarafı sular ve hoş kokusunu saçar. O zaman sen de ilkbahar ve doğal güzellikleriyle bütünleş. Sen de ilkbahar gibi donan içinden sıyrıl ve fıtratına başvur. Sevgini gönüllere serp ve insanların seni takdir etmesini ve onaylamasını bekleme ve kuşların ötüşünü ve bülbüllerin namelerine eşlik ederek gönül birlikteliği şarkısını söyle.
Dini öğretilere göre her türlü hareket ve değişim Yüce Allah'ın iradesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla insan değişim için çaba harcamakla beraber Allah-u Teala'dan da yardım talep etmesi ve duaları ve münacatı ile Yüce Allah'tan en iyi halleri ve anları talep etmesi gerekir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerinde kullarını kendisine dua etmeye ve talepte bulunmaya davet ederek şöyle buyurmakta. Kullarım, sana beni sorduğunda söyle onlara, ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.
İslami rivayetlere göre dua ilahi rahmetin anahtarı, dünya ahiret karanlıklarının aydınlık vesilesi olarak açıklanmıştır. Buna göre yeni yıla girerken yeni yıl duasını ederek Allah-u Teala'dan değişim ve iyi haller niyaz ediyor ve böylece yeni yıla Allah'tan talepte bulunmak ve kulluğumuzu ifa ederek giriyoruz. Yüce Allah'tan duamızda bizimle dünyada ne kadar iyilik varsa aramızda bir bağ kurmasını ve böylece biz de ilkbaharın güzel duası gibi fıtri davranışlarımızı ve ahlakımızı ortaya koymayı ve safa ve samimiyetimizi arttırmayı istiyoruz. Nitekim kendimizi an be an değiştirecek olursak, o zaman halimiz en iyi hale dönüşür ve yenilenme ve iyi olma yoluna adım atmış oluruz.
İran milleti ve dünyanın neresinde olursa olsun Nevruz bayramını sevenler, yeni yıla girerken Heftsin adıyla anılan ve kurulan bir sofranın etrafında oturur. Heftsin sofrasını kurmak Nevruz Bayramı'nın en ünlü adetlerinden biridir ve sofranın her bir parçası başlı başına bir simge ve bir işarettir. Sebze yeniden doğuş ve doğurganlık simgesi, semenu bereket ve bolluk simgesi, somak güneşin doğuşunun simgesi, sikke zenginliğin simgesi, elma Farsça sib olarak güzellik ve sağlığın simgesi, sirke sabır ve uzun ömür simgesi, sarımsak, tıp ve tedavi simgesidir.
Gerçi Hafs'ın sofrasında dizilen nesnelerin adı S harfiyle başlaması gerekir. Ancak İranlı Müslüman aileler sofranın en başına bir cilt Kur'an-ı Kerim koyar ve böylece bu milli bayramı inançları ve ülküleriyle düğümleyerek yaşamında Kur'an-ı Kerim öğretilerini en başta tuttuğunu gösterir. İranlılar bu sofrayı daha da güzelleştirmek için üzerine başka şeyler de ekler. Örneğin sofraya paklık, şeffaflık ve doğruluğu simgeleyen bir kase su konar. Yine ayna suyun yanında sadakat, bereket ve verimliliği simgeler ve sebze de hayatı zincirinin tamamlandığını işaretidir. Hefsin sofrasında aynanın saf ve parlak yüzeyi her ne kadar temizlenirse safa ve samimiyeti o kadar da çok ifade edeceğimizin işaretidir.
İran milleti için yeni yılın başlaması ve yeni yıla girme anı oldukça önemli anlardır. İran halkı bu özel anlarda Kutsal Meşhed kentinde İmam Rıza Aleyhisselam'ın Nurani Türbesi gibi kutsal mekanlarda bulunmayı ve yeni yıla bu kutsal mekanlarda girmeyi tercih eder. O anlarda herkes dua ve münacatla meşguldur ve kalpler neşe ve mutluluk doludur. Yeni yıla girildiği ilan edildiği anda davullar ve zurnalar çalmaya başlar ve herkes yeni yılı mutlu bir şekilde başlar.
İran'da yeni yıla girilir girilmez ziyaretler de başlar. Sıla-i Rahim İran halkının Nevruz Bayramı'nda en güzel adetlerinden biridir. İran halkının Nevruz Bayramı'na özel bu adetine göre genellikle ilkin küçükler, büyüklere gider ve büyük babaların ve dedelerin evinde toplanır. O sırada herkes yeni elbisesini giymiş ve evlere temizlik yapılmıştır. Ailenin büyüğü aile toplandığında Kur'an-ı Kerim'i açar ve içine koyduğu yeni paraları bayramlık olarak küçüklerin arasında dağıtır. Bu arada çocuklar en çok bayramlık alma heyecanını yaşar. Çocukların bayramlığı bir oyuncak veya onları sevindirebilecek her şey olabilir. O sırada herkes çok mutludur ve aile fertleri tatlılar ve çerezler ve şerbetlerle ağırlanır.
Geçen sene yeni yıla girerken bayram ziyaretleri çok donuk geçti ve genellikle cep telefonundan görüntülü temaslarla yapıldı ve bir yıl böyle geçti. Ancak koronalı günler hepimize gönül birliği içinde olmamız ve sağlığımız için sosyal mesafeye uymak ve hep birbirimizin hatırı için maske kullanmamız gerektiğini hatırlatıyordu. Nitekim bu zorlu günler halkın gönül birlikteliği ve mümince yardımlaşması ile geçti.
Bu yıl Nevruz Bayramı ve yeni yıl, yani Hicri Şemsi 1400 yılı bu takvime göre 14. yüzyılın son yılıdır. Bu yıl koronavirüs salgını yüzünden yine güzel Nevruz adetleri ve ziyaretlerinin eskisi gibi olmayacağı anlaşılıyor. Umarız gelecek ilkbaharlarda ve Nevruz bayramlarında hastalıklar, savaşlar, ahlaksızlıklar ve adaletsizlikler yerine sağlık, sıhhat, emniyet, huzur ve refaha bırakır ve Nevruz gelenekleri eskisi gibi yerine getirilir.
Evet. Şimdi ilkbaharın taptaze havasında ayağa kalk. Doğanın yeniden doğuşunu seyret. Doğa ile bütünleş ve güzelliklerini, gönül pencereni aç. İlkbahar bize sıkıntıların ardından kolaylıklar olduğunu söylüyor. Her tutukluluktan sonra açılım olduğunu vurguluyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinin 5. ve 6. ayetlerinde şöyle buyurmakta: Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
Gerçek ilkbahar yoldan gelecek ve yeryüzü hakiki doğuşunu tecrübe edecek kurtarıcının geleceği gündür. Umarız o güne hep birlikte şahit oluruz. Bir kere daha Nevruz bayramınız kutlu olsun diyor, esenlikler diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre yeni yılı ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam dininde
çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında taalim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde çocukların dini taalim ve terbiyelerine değineceğiz. Çocuklarda çocukluk çağından itibaren etkili olan ve kişiliğine yerleşen taalim ve terbiyenin önemli boyutlarından biri dini taalim ve terbiyedir. Çocukların dini terbiyesine ta çocukluk çağından itibaren başlamak gerekir. Böylece çocuk bir yandan dünyada ilahi rahmet, ayet ve işaretleriyle tanışırken öbür yandan da İçinde Allah sevgisiyle gelişir ve dini ibadetleri ve vecibeleri yerine getirme duygusu güçlenir. Gerçekte ibadetle ilgili amellerin çocukluk çağında yerine getirilmesi, bu amellerin çocuklarda köklü bir alışkanlık haline gelmesine vesile olur. Ve bu tür çocuklar yetişkinlik çağında bu amelleri daha rahat bir şekilde yerine getirir. Nitekim, İleri yaşlarda dini görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmeyen insanlar aslında dinsiz ve imansız insanlar değildir. Bu kesim daha çok çocukluk çağında uygun ve yeterli dini terbiye görmedikleri için dini görevlerine karşı müsamahakar davranır. Sohbetimizin bugünkü bölümünde İslam dini açısından çocukların dini terbiyesi, namaz, oruç, Kur'an-ı Kerim, kıraati ve diğer manevi işleri öğrenmelerine değineceğiz. Aile ocağı, İslami toplumların en temel çekirdeği ve ana unsuru sayılır. Bu yüzden bu kurumun dindar, muttaki ve bilinçli kuşakların yetiştirilmesinde rolü ve konumu büyük önem arz eder. Çocukların dini terbiyesi ve ibadet alışkanlığının bir aşaması onları bu yolu izlemeye hazırlıklı hale getirmektir. Gerçekte çocukların kalbi bu dönemde tertemiz ve bembeyazdır. Ebeveyn, özellikle anneler, çocukları dini öğretilerle tanıştırarak onları gençlik ve yetişkinlik çağında dindar insanlar olmaya hazırlayabilir. Kuşkusuz çocukluk çağı insanların her şeyi en kolay biçimde öğrendiği ve öğrendiklerini unutmadığı bir çağdır. Allah Resulü bu konuda şöyle buyurur. Çocukluk çağında öğrenmeye başlayan insanın misali, taşın üzerine oyma yapma misalidir. Kuşkusuz çocuğun ruhu içinde hiçbir şey ekilmemiş ve ekilen her türlü tohumun yeşerdiği bir tarla gibidir. Hazreti Ali aleyhisselam, oğlu İmam Hasan aleyhisselama tavsiyelerinde bu konuyu gençlik çağını kapsayacak şekilde gündeme getirerek şöyle buyuruyor. Gencin kalbi ve ruhu ekilmemiş tarla gibidir. İçine hangi tohumu serpersen yeşerir. Bu yüzden sana kalbin ve ruhun sertleşmeden ve zihnin başka yerlerle uğraşmadan önce edep öğretmeye başladım. Buna göre çocuklar dini terbiye almak ve dini konuları kendi idrak gücüne göre anlamak için uygundur. İslam dinine göre erkek çocuk 15, kız çocuğu da 9 yaşında teklif yaşına gelir. Fakat dini eğitimi ve taalim ve terbiyeyi bu yaşlara kadar ertelememek gerekir. Ebeveyn çocuklarında ta çocukluk çağından itibaren dini meseleleri ve ibadetleri öğrenecek ve benimseyecek şekilde zemin oluşturmalı ve onları bu çağda dini görev ve sorumlulukları ile tanıştırarak alıştırmalıdır. Bu durumda çocuk büyüdükten sonra dini görev ve sorumluluklarını büyük bir rağbetle yerine getirir. Aksi takdirde namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetleri yetişkinlik çağında yerine getirmek onlar için sıkıcı ve zor gelebilir.
Tahran Radyosu.
Anne ve baba çocukların duygularından yararlanarak Allah-u Teala'dan ve dini görevlerinden iyi bir görüntü yaratarak çocuklarına sunabilir. Ebeveyn teşvik yolu ile çocuklarına din ve maneviyatı sevdirmeli ve dini ibadetlerini yerine getirme ve Allah-u Teala ile irtibat kurma şevkini geliştirmelidir. Çocukların ruhunu ve zihnini olumlu etkileyen ve gelecekteki kişiliği vahiy öğretilerine göre şekillenmesine katkı sağlayan en güzel ibadetlerden biri, Kur'an-ı Kerim ile tanışmak ve bu semavi kitabı sevmektir. Ebeveyn çocuklarını ta çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim ve ilahi marifleri ile mümkün mertebe tanıştırmaları gerekir. Bu konuda Allah Resulü şöyle buyurur. Evladına Kur'an-ı Kerim öğreten insan sanki 10.000 kez hac farizesini yerine getirmiş gibi olur. Gerçekte çocukların Kur'ani öyküler ve ilahi enbiyanın yaşamı ile tanışması onlar için çok caziptir ve kişiliğinin şekillenmesinde etkili sayılır. Çocukluk çağında çocuklara öğretilmesi gereken bir başka önemli ibadet, namaz ve Allahu Teala'ya münacat etmektir. Kuşkusuz başta namaz olmak üzere çocuklara her türlü ibadeti öğretmek için ilkin bir takım hazırlıklar yapılması ve dini terbiye bağlamında bazı adımlar atılması gerekir. Allah Resulü, Hazreti Hasan aleyhisselam ve Hazreti Hüseyin aleyhisselam doğduklarında iki sevgili torununun sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okudu. Ki hem ezan hem kâmet namazdan önce yerine getirilen iki müstahap ameldir. Yine İmam Seccad aleyhisselam bir rivayette şöyle buyurur. Çocuğunuz 3 yaşına geldiğinde ona La ilahe illallah demesini öğretin. 3 yıl, 7 ay ve 20 günde geldiğinde ona Peygamber Efendimizin adını yani Muhammed'i telaffuz etmesini öğretin. 4 yaşına geldiğinde ona Resulullah'a selam ve salavat getirmesini öğretin. 5 yaşına geldiğinde onu kıbleye doğru oturtun ve 6 yaşındayken rükû ve secdeyi öğretin. Ve 7 yaşına geldiğinde abdest alırken yapıldığı gibi ellerini yıkamasını öğretin. Tüm bu anlatılanlardan başka oruç tutma ilgisi çocuklarda ta çocukluk çağından itibaren başlar. Çocuk henüz 3 ila 6 yaşındayken ve daha oruç tutmazken eğer ona oruç hakkında güzel ve aydınlatıcı bilgi verecek olursak çocuk oruç tutmaya ilgi duymaya başlar. Gerçekte oruç tutan ebeveyn oruç tuttukları sırada sahip oldukları güzel ahlak ve davranışları itibariyle çocuklar için oruç tutma konusunda en iyi örneği oluşturur. Nitekim çocuk oruç tutmaya başladığında bu güzel ibadetin talim ve terbiyeye yönelik özelliklerinden yararlanabilir. Oruç ibadeti çocuğun başkalarına yönelik olumlu ve yapıcı duygularını geliştirir. Masum imamların siyerinde de çocuklar teklif yaşına gelmeden önce oruç tutmaya başlardı. İmam Sadık aleyhisselam oruç konusunda şöyle buyurur. Biz çocuklarımızı sahura uyandırırdık ki oruç tutsunlar. Ama gündüz boyunca ne zaman isteseler oruçlarını bozabilirdi. Burada İmam Sadık aleyhisselamın söylemek istediği şey, çocukları ta çocukluk çağından itibaren sahura kalkmaya ve oruç tutmaya alıştırmak, böylece yetişkinlikte bu ibadeti rahatça yerine getirmelerini sağlamaktır. Çocuklar başkalarının davranışlarını taklit etmeye çok müsaittir. Çocuklar birçok davranışını büyüklerini taklit ederek öğrenir. Bu yüzden psikologlar çocuklarınıza herhangi bir davranış biçimini öğretmek istediğinizde onlara bu davranış biçiminden güzel örnekler sunmanızı tavsiye eder. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. İnsanları dilinizden başka yollarla Allah yoluna davet edin. Gerçekte Hazreti Ali aleyhisselam insanları amel ve davranışlarla İslam'a davet etmenin sözle davet etmekten daha etkili olduğunu beyan etmek istiyor. Yüce Allah da insanları hidayete erdirmek üzere çok değerli ve yüce bir örneği insanlara sunuyor. Ve Resulullah Efendimizin insanlar için en iyi örnek olduğunu buyuruyor. Allah Resulü farz amellerin dışında müstahap amellere de önem verir ve nafileleri de yerine getirirdi. Biz de ebeveynler olarak eğer iyi evlatlar yetiştirmek ve namaz kılmalarını istiyorsak, en başta kendimiz onların karşısında namaz kılmalı ve ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Gerçi çocukları namaz kılmaya emretmek gerekir. Fakat bunu pratikte onlara göstererek yapmak davetin tesirini yüzlerce kat artırır. Taalim ve terbiye biliminde bu yönteme modelleştirme yöntemi denir. Psikoloji biliminde de bu yöntemin etkili olduğuna vurgu yapılır. Çocuklar iyi amelde bulunan ve ibadet eden ebeveynini görünce onları taklit etmeye başlarlar. Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında taalim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Çocuklar ve Allah ile ilgili soruları.
Muhterem dinleyiciler, Çocuklar ve Allah ile ilgili soruları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Allah'a yönelme ve müvahhid olmak dünyaya gelen her çocuğun fıtratında gizlidir. Çocukların çok bak ve el değmemiş duaları dünyanın çekirdekleriyle kirlenmediği için en ufak işarete dünyayı yaratan Yüce Allah'ın varlığını kavrarlar. Yaşamın ilk yıllarında çocuğun aklı Allah ve onun yaşamdaki rolünü tam olarak anlayacak güçte olmamasına rağmen Allah'ı tanımanın hayatın ilk anlarından itibaren çocukla beraber başladığı biliniyor. Bu yüzden İslam'da yeni doğan çocuğun kulağına ezan ve kamet okunur.
İşte bu pak ve temiz fıtrat nedeniyle çocuklar o yaşlardan itibaren Allah ile ilgili sorular sormaya başlarlar. Bu sorular bazen ebeveynleri hayrete düşürürken cevap vermekte zorluyor. Onlar çocukların bu konuları algılayamamasından endişe duyarken bazıları da doğru bir cevap vermeyerek çocukların Allah ve din ile ilgili kafalarını karıştırmaktan korkuyorlar. Bu yüzden bazı İslami ahlak hocaları ve psikologlar bu konuya değinerek çocukların bu sorularına nasıl cevap verilebileceğini araştırıyorlar. Bu sohbette bu konuya değinmek istiyoruz.
Bu bağlamda önemli olan konu benzer soruların sorulması için ebeveynin çocuklar için uygun ortam hazırlamasıdır. Çocuğun Allah'tan algılaması önemli bir oranda ebeveynin Allah algısına bağlıdır. Ebeveyn kendi günlük yaşamlarında İslam emirleri ve kurallarına uyduğunda, örneğin Ramazı erken okuması, oruç tutmak ve din emirlerine uyması, Allah'ı çok zikretmesi, yemeğe başlamadan besmele çekmesi ve bitişinde Allah'a şükretmesi, çocuğun şaşkın bakışları karşısında mutlulukta Allah'ı şükretmesi ve zorluklarda ona tevekkül ederek isyan etmemesi, çocuğun Allah'ın sevgi dolu, güvenilir ve kadir olduğu anlamasına da sebep olur. Çocuk Allah'ın dünyanın maliki olduğunu ve her şeyin onun güçlü ellerinde olduğunu anlar. Tüm bunlar çocuğa Allah'ı tanıma dersi verir ve kafasında oluşan birçok soru kendiliğinden cevaplanır. Bu yüzden ebeveynlerin çocuklarının Allah'ı tanıması için yapmaları gereken en önemli ve başlıca şey kendi hareket ve düşüncelerini ıslah etmektir. Böylece kendi çocuklarının aklındaki birçok soruya da cevap vermiş oluyorlar.
Ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken bir diğer konu çocuğun bulunduğu yaşın gereksinimleridir. Başka bir ifadeyle çocukların sorunlarını cevaplarken onların hangi yaşta olduklarına, onların algılama düzeyine dikkat etmeleri gerekir. Pedagoglara göre 3 ile 6 yaş arasındaki çocukların Allah'tan tanımları tamamen maddi ve tamamen ebeveynlerinden kaynaklanan bir görüntüdür. Eğer bir çocuk ebeveynlerini güvenilir, sevgi ve şefkat dolu ve ulaşılır görürse, büyük bir ihtimalle Allah'ın da benzer sıfatlara sahip olduğunu düşünür. Diğer yandan ebeveynlerini umursamaz, sert ve insansız görürse, o zaman Allah'tan da pozitif bir görüntü çizemez.
Tahran Radyosu.
Çocuğun dini soruları onu imana götüren adımlardır. Bu yüzden mustarip olmadan sorularına oldukça sade, doğru ve anlaşılır cevaplar vermemiz gerekir. Örneğin Allah nerede yaşıyor, nereden gelmiş ve ne yapıyor, Allah kimdir sorular sorulabilir. Bu sorulara anaokuldaki bir çocuğa verilecek cevabın ilkokuldaki bir çocuktan farklıdır. Zira ana, okul veya yuvadaki çocuklar genelde her şeyi çok kısa süreli akıllarında tutabilirler. Ayrıca onların düşüncesi çok kolay bir şekilde bir konudan başka konuya kayabilir. Bu yaştaki çocuklar genelde ebeveynin en sade ve sıradan cevapları ile ikna olur. Fakat önemli olansa bizim verdiğimiz yanıtın çocuğun anlayabileceği düzeyde olmasıdır. Karmaşık deliller ve çocuğun anlamakta da zorluk çektiği kelimelerin kullanılması sorun yaratabilir. Örneğin çocuğa Allah salt iyiliktir denilemez. Bunun yerine Allah tanıdığın en iyi insanlardan daha iyidir. Hatta büyük annenden de denilebilir. 6 yaşın altındaki bir çocuk acaba Allah göklerde midir sorusuna Allah her yerdedir denilebilir. Birçok çocuk bu cevabın ardından konu hakkındaki meraklıları biter ve başka sorulara yönelir. Çocuğa tüm gerçekleri anlatmak zorunda değilsiniz. Zira onun anlayış kapasitesi sınırlıdır. Fakat çocuk Allah nasıl her yerdedir diye sorabilir. Buna karşılık o çok güçlüdür ve her yerde olabilir gibi sade bir cevap verilebilir.
Çocukların kelime haznesi çok kısıtlıdır. Bu yüzden sordukları soru belki de onların kafasını karıştırdığı soru olmayabilir. Örneğin Allah nerededir diye sorduğunda belki de onunla nasıl konuşabilirim veya o benim ne istediğimi biliyor mu sormak istiyor. Belki de bizim 5 yaşındaki bir çocuğumuz bir şeyden korkmuş ve bir sığınak arıyor. Bu yüzden onun bu sorudan amacı Allah'ın adresini sormak olmayabilir. Böylece küçük yaştaki çocuğumuz Allah ile ilgili bize soru sorduğunda, acaba sen bu konuda ne düşünüyorsun diye sorabiliriz. Böylece onun düşüncesinden haberdar olarak kafasını kurcalayan konuları daha da karmaşık hale getirmeden giderebiliriz.
Çocukların sorularını cevaplandırmakta dikkatli olmanın yanı sıra birkaç zarif konuya da dikkat etmek gerekir. Her şeyden önce Allah'ın insanlara ve özellikle kendi ailesine karşı sevgi dolu olduğunu anlatmak için her fırsattan yararlanmak gerekir. Doğa ve güzelliklerinden örneğin çiçekler, şelaleler, ağaçlar ve gökyüzünden söz ederken Allah'ım bu güzellikleri yarattığın için ne kadar sevgi dolusun veya Allah'ım bize bu kadar güzellik bağışladığın için sana müteşekkiriz diye biliriz. Ayrıca çocukları cezalandırırken asla sen yalan söyledin, öyleyse Allah da seni sevmiyor dememeliyiz. Bu arada anaokul yıllardaki çocuklara asla Allah'ın cezaları, cehennem veya öfkesinden çocuğa söz etmemek gerekir. Hatta belki de gereğinden fazla cennetten de söz etmek doğru değildir. Çocuğun Allah'ın sevgi dolu olduğunu, her zaman güvenilir bir sığınak olduğunu, bizi sevdiğini ve eğer iyi bir şey yaparsak çok sevineceğini bilmesi yeterlidir.
Anaokul çağlardaki çocukların sıkça sorduğu sorulardan biri, neden Allah'ı göremiyoruzdur? Çocuklar her şeyi somut olarak algılaması nedeniyle Allah'ın görünmediğini anlamaları çok zordur. Bu yüzden onlara hava gibi birçok şeyin görünmediğini fakat var olduğunu söyleyebiliriz. Eğer çocuk analoji ve delil getirmeyi anlayabilecek yaşta ise daha mantıklı adımlar da atabiliriz. Örneğin şekerle tatlandırılan bir bardak tatlı suyu içirerek bardaktaki şekerin görülmediğini fakat suyun tatlı olduğundan içinde şekerin olduğunun anlaşıldığını çocuğa söyleyebiliriz. Bu yöntem 6 yaşın üstündeki çocuklara uygun olabilir. Tabii ki çocukların kişisel farklılıklarını da gözetlemek gerekir. Allah'ı tanıtmak için bir hikaye veya şiirden yardım almak da bu konuda etkili olabilir.
Allah'ı tanıma temelleri ilkokuldan önce şekillenmesine rağmen maalesef bazı aileler bu konuya duyarsız kalıyorlar. Onlar çocukların bu yaşlarda Allah, onun sıfatları ve yaratılışın hedeflerini anlama gücünden yoksun oldukları için bu dönemin Allah'ı tanımak için uygun bir zaman olmadığını düşünüyorlar. Fakat gerçek şu ki insanda Allah'ı tanımak yaşamın ilk yıllarında başlar. Ebeveynin davranışları ve konuştukları, çocuk ve Allah arasında duygusal bağın oluşması, çocuğun Allah'a inanma yolunda önemli bir adım sayılır. Öyleyse çocuklarımızın Allah'a inanması ve tanıması için bu altın fırsatı kaçırmamalıyız.
Değerli dinleyiciler, çocuklar ve Allah ile ilgili soruları adlı sohbetimizi dinlediniz.
Programımızın sonunda bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede İran bölgedeki gelişmelerin sonuçlarını tüm bölgenin ve Lübnan'ın çıkarına görüyor dedi.
Güney Afrika Parlamentosu İran ile ilişkilerin geliştirmesini destekliyor. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi yarın İran'a gelecek. İran'a uygulanan illegal yaptırımları kaldırma müzakerelerin koordinatörü Enrico Mora bugün Tahran'a geliyor. Beyaz Saray Viyana görüşmelerinde hala bazı sorunların var olduğunu söyledi. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 68 kişi hayatını kaybederken 15.303 yeni vaka tespit edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz dedi. Rusya-Türkiye arasında ticarette dolar kaldırılıyor. Ukrayna bir Rus kor generali öldürdüğünü ileri sürdü. Pentagon, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya gönderdiğini belirtti. Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Cidde'deki Aramco tesisindeki yangın tırmanmaya devam ettikçe Yemen operasyonları korkusuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki alarm ve hazırlık seviyesi arttı. Abdülmelik Bedreddin el-Husi, Amerika'nın, Siyonist İsrail ve İngiltere'nin Yemen işgalinin mühendisleri olduğunu belirtti. Siyonistlerden Kudüs'ün bu rejimin başkenti olmaktan çıkardığı için Birleşmiş Milletler'e öfkeli. Suriye, Siyonist İsrail'in Golanlı halkına karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Ve Suriye'nin doğusundaki Amerika askeri üssüne roketli saldırı yapıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.